Aşağı Faina Menon doğrudan doğruya görünen ve görünüşü kendisine ait olan ya da şey değil, tamam. Bir şeyin görüngüsü değil. Kendi kendisinin görüngüsü. Erşayn'ın normal anlamda. Yani özün görüngüsü.
Yansıyan.
Evet, Yunanca fenomen
diyebildiğimiz Erşayn'ın mı oluyor?
Evet, bizim fenomen diyebildiğimiz özün görüngüsü olan şey orada Heidegger'de Erşayn'ın oluyor. Fenomen ise ontolojik bir şey oluyor. Yani kendini gösteriyor. Çünkü fenomen ontolojik değil normalde. Görüngü bir şeyin esas orada ontolojik olan ya da var olan öz.
Niye öyle alıyor? Yani neye göre bunu böyle yapıyor?
Çünkü fenomenolog işte, o fenomenolojist yani o usu kabul etmiyor. Tabii usu kabul etmiyor ve onun için şey yok, öz diye bir şey yok. Yani
ne görüyorsan odur diyor. Öz de o, kendisi de o, her şeyi o. Onun için öz aramana gerek yok. Fenomenoloji bunu söylüyor. Bir şey görüyorsan diyor, bu
ontolojiktir diyor. Vardır.
Vardır, budur.
Dolaysız.
Eşeleyip de içinde bir öz möz aramana gerek yok.
Onun için kendi ontolojisine fenomenolojik ontoloji diyor.
Fenomenolojik ontoloji diyor.
Yani evet.
Öyle bir
onun için Türkçe'de ancak şey kullanılabilir.
Hangisi için? Evet, en doğrusu o.
İşte o yani.
Olgusallığın olgusallığı.
Olgusallık için fenomen için
yani. İşte o görünen, evet. Yani neyse.
Tabii yani.
Başka işte şey kullanılıyor. Yani. Şurada bir sözü ben anlamadım. Açabilir misin biraz? İkinci kitapta öz kendini zemine belirliyor. Ne demek? Öz kendini belirliyor. Ne demek?
Özün kendini zemine belirlemesi şöyle oluyordu. Eğer hatırlarsanız önce özdeşlikle başlıyorduk. Yani aslında öz kategorisinin öz alanının açılış kategorisi özdeşlik. Özdeşlik hemen ayrıma götürüyor, değil mi?
O da zemine gidiyor.
Ve özdeşlik ve ayrımın birliği bir karşılık ilişkisi ve birbirini ortadan kaldırıyorlar. Yani ortadan kalkma durumu var. Özdeşliğin ve zeminin
ayrımın
ya da evet ortadan burada ortadan kalkma niye zemine götürüyor?
Niye zemine götürüyor?
Çünkü şimdi Hegel şöyle bir paralellik kurmak istiyor. Varlık ve yokluğun birliği oluşu getiriyor, değil mi? Burada öz alanında varlık ve yokluk, özdeşlik ve ayrım gibi duruyorlar.
Zeminde oluşa.
Onların birliği, yani ilk iki kategorinin birliği olan üçüncü kategori ise öz alanında zemin diyor. Çünkü nasıl varlık alanında oluştan şey geliyorsa, dazayn geliyorsa, belirli varlık geliyorsa, şey alanında, öz alanında ise şeyden
varoluş
nereden gelir?
Zeminden
gelir diyor. Ege'nin şeyi bu, mantığı bu.
Benim çok anladığım şey
yok. Değil mi? Mantıklı görünüyor. Zemini, yani zemin bir şeyi vermesi
çok
gereken
güzel,
bir
evet.
Şey. Zemini bir şeyi...
Hayır, şey, zemini
platform değil. Senteze götüren şey olarak.
Aynı zamanda ürünün kendisi, varoluşun kendisi.
Kendisi üzerinde bir şey imal edilmiyor yani.
Evet.
Hayır, zemini bir senteze götüren şey olarak anlıyorum.
Ama sentez demiyor. Yani.
Zemin sentez zaten.
Sentez demiyor, tabii biliyorum.
Zemin
senteze götüren bir şey olarak yani zeminde bulunanlar bir şeyin oluşmasına neden olan toplam öyle söyleyeyim.
Zemin aslında sadece öz yani alanı değil aynı zamanda varlık alanının da bir şeyi değil mi? Yani zemin
varlık
öz alanına ait bir sadece öz alanına ait bir belirlenim değil varlık alanını da içeren bir
varlık alanında yok ama
şey. Yok çok ama.
Ama varlık alanının bittiği yerde yani ortaya çıkan özün
zemin şeyiyle yani varlık alanında benzer paralel bilmiyorum tam anlamadım dedim. Yani paralellikler kurulabilir.
Almanca'daki Gestalt değil mi?
Ground. Şekil. Gestalt şekil.
Varlık alanı ve öz alanı.
Evet.
Varlık alanının ortadan kalktığı
öze geçti.
Noktada öz alanı evet. Geçiyoruz.
Evet.
Bir varlık alanıyla öz alanı birbirinden ayrımlı ama aynı zamanda birbirine özdeş şeyler.
Evet.
Yani bir ne anlamda özdeşler? Potansiyel olarak öz alanı varlık alanından yayılan bir şey. Varlık alanından yansıyan bir şey. Dolayısıyla onun bulunduğu varlık alanında, öz alanında birlikte bulunduğu bir ortam, zemin.
Evet. Biraz daha ilerleyelim.
Dolayısıyla sadece öz alanını değil, varlık alanını da ilgilendiren bir kavram zemin.
Evet. Varoluşu ilgilendiriyor. Yani oradaki varlık, zeminle ilişkili olan varlık...
Burada varoluş olarak...
Şey değil, dolaşsız varlık değil. Dasein da değil. Bir tür Dasein gibi. Varoluş. Yani,
yani var. Orada varlık var. Varlık alanı evet. Var. Yani varlık var.
Evet.
Varoluşa geldim abi insanlar.
Varlık keyfine bir çıkarsama yapıyor. Doğru bir çıkarsama.
Varlık şeyde... özdeşlikle paralellik paralel görünüyor. Yani varlık evet. Varlık özdeşlik... kendiyle dolaşsız ilişki demek. Varlık varlığın şeyi bu, kavramı bu.
Ama öz varlığı zorunlu kıldığı için öyle bir çıkarsama yapıyor.
Ve o şey
öz varlığı zorunlu kıldığı için öyle. Evet. Yani varlığın olmadığı ortamda öz olamaz öyle değil mi?
Varlığın
o nedenle öz varlığa zorunlu.
Her şey varlığa zorunlu. Her şey varlıktan zorunlu. Varlıktan sonra gelen her şey varlığa zorunlu. Evet. Nitelik de, ölçü de, her kavram yani varlık artık hepsini.
Oradan başlıyor.
Hepsini. Evet. Çok genel. Yani özü
çok genel.
Öz yapan şey varlık değil. Varlık nitelikte de var, ölçüde de var, hepsinde var. Özü öz yapan Allah'ın şey olumsuz varlık olmazsa. Özün varlıkla ilişkisi negatif ilişki. Bu şey çok özel bir şey. Yani
özün kendisi olumsuz diyelim.
Özün kendisi onun aslında şimdi yani evet. Varlıktan ortaya özün ortaya çıkışı ölçü sürecinin sonucunda olan bir şeydi. Yani öz bir bakıma Dasein gibi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla olumlu. Yani öz olan bir şey. Evet. Varlık taşıyan bir şey. Evet. Ama o varlık şey yani, değil, pozitif değil. Yani şeyi düşünürsek, varlık alanının arkada kaldığını düşünürsek, aha, yani ölçü kategorisinin kalkması, varlığın çökmesi anlamına
geliyor. Dolaylı yani. Dolaysızlık olarak, dolaylanmış evet. Bir dolaysızlık olarak alabiliriz. Sırası
öyle.
Doğru, tabii. O anlama da gelecek ama o çok fazla tanımlayıcı olmuyor. Yani özün karakterini veren şey, başlıca en iyi tanımlama ya da en iyi kimlik
olumsuz
diye.
Varlık.
Olumsuz varlık. Çünkü olumsuz varlık negatif şeyi içeriyor. İlişki denen şeyi içeriyor mu olumsuz varlık? Olumsuz olmak.
Tabii,
yani olumsuzlanmış ya. Olmak ya da olumsuzlama ilişkiyi içeriyor. Öz alanının karakteri bu ve burada şimdi biraz böyle kendi mantığımızı şeye yaklaştıralım. Yani kurgul mantığı, Hegel'in çözümlemelerinin arasında kaybolmayalım ve o mantığın yani Hegel'in çözümlemesini bizim doğal mantığımıza da değdirelim arada sırada. Yani varoluş dediğimiz şey nedir? Ne düşünürüz varoluş diye normal olarak ne düşünürüz? Ya da Tölsli ne düşünürüz normal olarak? Burada onu da görmeye çalışıyorum. Çünkü Hegel'in açılmamaları o doğal anlamı ya da o semantik şey yapıyor. Bulandırıyor, örtüyor ve o anlamayı da zorlaştırıyor. O yüzden varoluş ve varlık, yani mesela varlık, belli varlık ve varoluş. Bu üçünü karşılaştırırsak belki de neyin öze ait olduğunu şey yapabiliriz.
Fazla içerik. Çünkü içinde öz de var.
Yalnız varoluşta bir şey var. Yine Türkçe etimoloji onu gösteriyor. Varoluş bir statiko değil. Yani bir durgun duruş durumu değil. Bir oluş durumu.
Varoluş bir devrimi taşıyor.
Onu anlatıyor.
Evet.
Ama yani, varlık öyle değil.
Ve sanırım o Sartre falan yanıltan da o yani. Onlar existence İngilizce'de ve Fransızca'da ve Almanca'da vesaire şey gösteriyor. Böyle bir bitmişlik, donukluk gösteriyor.
O varlığın yani, karşılığı.
Halbuki Türkçe'de yani varoluş şey gibi görünüyor, süreç gibi görünüyor, evet. Böyle tamamlanmamış evet, bir şey.
Varoluş değil mi? Oluş evet. Değil mi aslında? Yani varoluş diye bir şey var mı ki? Yani oluş değil mi ki?
Bu oluştan yani, farklı bir kıta farklı. Mı?
Evet.
Latincesi gösteriyorsun yani, değil mi? Existia da yani
gösteriyor.
Şey yapmak.
Evet, oluşun tekli var. Ortaya çıkmak. Arapçada zuhur etmek.
Orada varoluş, bu oluş özel bir oluş işte. Yani varlığa doğru bir oluş var. Burada yine...
Varlıkla yokluk arasında değil de olana göre, yani olan tarafından bir gelişme. Yani düşüncenin olan yanıyla ilgili bir gelişme varoluş.
Evet. Şimdi...
Oluş da öyle değil mi?
Oluş varlıkla yokluk arasındaki bir gidiş geliş.
Oluşun varlığın...
yanından koyulmuş ya da o tür bir anlatım vardı. Yani oluşta da pozitif yani varlık.
O artık olgusallık.
Tabii ki oluşta bir olma hali.
Var yani evet.
Varoluştaki ayrıcı esas söylenebilecek şey yani konuştuk onunda varlığı kendisine ait olmayan.
Çünkü varlık yalınlığı sadece ifade ediyor.
Varoluş için aynı şey söylenebilir. Bunlar güzel doğru anlatımlar ama genel anlatımlar. Yani varlığı kendisine ait olmayan, Dasein varlığı kendisine ait olmayan mı diyeceğiz? Evet. Oluşan. Yani çünkü türevsel ya da ikinci dolaylı daha doğrusu dolaylı olan varlığı kendine ait olmayandır. Varoluştur doğru.
Kendine ait olmayan demek varoluş aslında zaten. Şunu da
ama daha zannı öyle. Onunla varlığı daha kendine.
Dolaylı şeyi göremiyorsun. Yani dolaysız bir belirlenim olarak şey de var. Varoluşta ama
daha zannı dolaylı olarak görülemez mi? Görülür. Çünkü var, orada bir oluş sürecinin ürünü. O da açık.
Tamam. Evet. Dolaylı bir süreçte.
O da dolaylı. Şey.
Ama
yani gerçek varlık, gerçek dolaysız olan zayn.
Zayn.
daha zayn dolaylı. Tıpkı şey gibi. Existence gibi.
Belirli varlık.
Belirli varlık.
Adı
üstünde. Şey de öyle. Existence de öyle. O da ortaya çıkmış varlık. Ya da varoluş. Yani o oluş sözcüğü şeyden farklı. Varoluş ve tamam. Varlık. Aynı şey değil. Ona, belki onu daha sonra açıklayabiliriz. Yani bunlar hemen böyle Hegel yazmamış, biz bulamıyoruz ve öyle kalacak değiliz. Buluruz günümüzü. Yani daha iyi formülasyon
şöyle bir şey var. Şimdi mesela varlık alanı diyoruz değil mi? Yani
evet.
Konuşurken evet. Diyoruz ki varlık alanından söz ediyoruz. Yani Hegel böyle bir şey yapmış. Hani,
alan
sözcüğünün üzerine
evet,
düşünüyorum.
Alan. Yani bölüm. Yani mantık biliminin bölümü gibi.
Bölümü. Ama yani neticede bu alandan söz ediyorsak öyle bir şey var ki söz ediyoruz.
Tabii. Tabii. Alan var ya da yani
alan evet. Alan var.
Yani alan demek hayır, şey.
Bir anlamda kategorize ediyorsun.
Kendisinden daha fazlasını kapsıyor demek.
Belirli varlık da var çünkü onun içinde yani alanda diğerleri de var. Yani sadece soyut varlık yok ki.
Evet.
Alanda.
Tabii
belirli
başka
varlık
da var.
Daha zayıf var.
Alanda
evet. Nicelik
evet,
var.
Nicelik var.
Varlık alanında pek çok şey var.
Yani varlık alanında.
Evet, varlığı için belir- onlar dolduruyor. Evet.
Yani sanki varlık ve ilinek hani yani köz ve ilinekle pardon bir toparlamak
şey gibi,
istiyorum.
Tamam, doğru onu da deni diyebilirsin. Varlık alanı tözsel olan
tözsel
şey.
Tözsel olan şey.
Oradaki tikerleşmeler onun ilinekleri
gibi.
Görünüyor diyorsun.
Görünüyor gibi. Yani mesela oradaki bir belirlilik veya nitelik, nicelik, her ne kadar varlık, arı varlık, arı olarak düşünsek de varlık diyebilmek için, yani varlıktan içinde ilinek olarak söz edebileceğimiz nitelik var, işte bilmem... Her şey var.
Onu inceleyelim. Yani varlık her alanın
yani
kendi içindeki tikerleşmeler
bir şeylik var ama yani o zaman daha varlıkta çünkü bunu çıkarsarsak yani ayrımı koymamız lazım.
İlnek silinebilen bir şeydi aynı zamanda.
Evet.
Varlık alanında niteliği silersem bütün sistem
alan
gider.
Çöküyor.
Alan
çöküyor.
Gider.
Çözersin.
Ama o yüzden şimdi, tamam. O kategoriler şey gibi değil.
Hayır,
İlnek gibi diyemeyeceğiz.
Baktığımız yere bağlı. Neden? Çünkü yani, biz varlık alanının tamamını da bir yerde silip öz alanına geçebiliyoruz. Yani zaten evet. Amacım o. Oraya gelmekteki, onu söylemekteki amacım o. Varlık alanının tamamını da biz silip öz alanına geçebiliyoruz. Çünkü öz alanı birdenbire ortaya çıkan bir şey değil. Neticede varlığın yansımasıyla evet. Gelinen, hani yine alan diyorsak bir bölüm.
Tamam, güzel çizdi ama burada yani şey var. Öz alanın silinmesi de, varlık alanının silinmesi de, varlık alanının silinmesi şey bir tözün ilneğinin silinmesi olumsal olabilir. Yani dışsal bir nedenle ilnek çizilebilir, silinebilir. Hı-hı. Ama varlık alanının silinmesi dediğim şey varlık alanının zorunluluğundan gelen bir şey. Yani ölçünün son kategorinin çelişkisinden dolayı ortadan kalkış oluyor ve o yüzden orada bir şey ilneksellik değil, zorunluluk var. Yani şey dedim ki belki bir şeyler çıkartılabilir.
Yani,
kategoriler ilnekler midir şeklinde bir bakış açısı bir şeyler düşündürebilir. Öyle itirazlar itirazda bulunanlar da o vardır mesela.
Toz ilinek olmayansa
evet. Toz sağlam olan, dayanıklı olan ve kalıcı olan, dayanıklı olan, taşıyıcı olan anlamına da geliyor. Yani özneye de yakın töz bir bakıma, yüklemleri taşıyor ve Spinoza töze yüklem... Spinoza'ya bakarsak töz daha iyi anlaşılabilir mi? Spinoza tözü kendini nedeni olarak alıyor. Yani neden? Dolayısıyla neden ve ilinekler konusunda Spinoza'nın yaptığı şeyi Hegel beğenmiyor. Yüklemler aslında bunlar. Düşünce ve şey, uzam tözün yüklemleri ama töz o, değil mi? Dışsal olarak yüklüyor diyor Hegel. Spinoza'nın onları çıkarsaması gerekir ama çıkarsamıyor diyor. Ondan sonra Spinoza'nın tözü niye seçtiğini düşünürsek bir bakıma Descartes'le olan ilişki de ne?
Doğulu demiştik.
Doğulu dedik ama şöyle bir şey de var. Descartes mekanik alanında çalışıyor ve Descartes Spinoza'nın öğretmeni aslında. Yani önceli. Ve Descartes'in mekaniği nedensellik alanının bir şeyi, incelemesi. Nedensellik alanı aynı zamanda tözün alanı da oluyor. Çünkü neden etki ilişkisi doğrudan doğruya tözün. Yani Descartes'in ve Spinoza'nın felsefeleri şeyde de o töz ve mekanik açısından da yakınlar. Evet. Ama mekanik aynı zamanda şeye ait değil Hegel'in sisteminde. Mekanik alanı kavrama ait bir, kavramın nesnelliğine ait bir alan. Yani öznel kavram, nesnel kavram ve saltık kavram var ya. Nesnel kavramın ilk kategorisi mekanik ve Descartes'in kategorisi o yüzden Spinoza'nın kategorisinden daha yüksek. Çok daha yüksek. Yani Descartes düzenek kategorisiyle, mekanik kategorisiyle çalışıyor. Felsefesini onun üzerine dayandırıyor. Spinoza o açıdan şey, Descartes'in gerisine gidiyor töze geri dönerek.
Çünkü nereye töz, gelmek istiyorsunuz?
Bunlar nereye götürürse. Tözde şey var, nedensellik ilişkisi var. Mekanik alanın, mekanik aslında şey değil. Yani nedensellik ilişkisinin alanı değil o zaman. Ondan o çıkacak. Mekanik bir düzen alanı. Yani düzeneksellik alanı. Orada nesnelerin ilişkisinin bir biçimi mekanik. Buradan biraz kavrama sıçradık. Şimdi bunu eğer yakalarsanız çok yararlı olacak. Yani mekanik ilişki, kimyasal ilişki ve teleolojik ilişki var. Mekanik ilişki dışsal, düzeneksel ilişki. Ama ya da işte düzen ilişkisi.
Kimyasal, o ilinek gibi yani.
Daha dışsal. İlinek gibi...
İlineğe takıldım. Defne her şeyde, hangi kavrama girersin, her şeyi onunla anlamaya çalışıyorsun.
Onu anlamaya çalışıyorum. Defne dediğinde her zaman bir gerçeklik yatıyor. Ama o gerçeklik derinde yatıyor.
Daha önce ölçü vardı, ölçüyü kapattık, şimdi ilineğe takıldık.
Şimdi mekanik ilişki, düzen ilişkisi. Yani şurada ben bir düzen kurabilirim. Bu bir düzen. Mekanik demek, bunun bilimi demek. Burada mekaniğin... fiziksel mekanik olmasının anlamı
bu düzeni, gibi kuruyorum onu
bu düzeni yer çekimi yasasının kurması. Yani yer çekimi yasasına göre Ay şurada duruyor, Merkür, Venüs orada duruyor ve ya da bu cisim düşüyor. Bu mekanik. Ya bu mekanik bir olgu ya da olay ve bunun düzen kimyasal değil bu. Ve nesnelerle ilgili. Yani nesne kavramından geçeceğiz tabii mekaniğe.
Aynı ve zamanda yasa kavramını da taşıyor içinde.
Yasa kavramı
zaten o var.
Evet.
Aslında
kesin olarak.
Tabii yasa kavramı var, düzen kavramı var, nedensellik kavramı var. Mekanik geniş bir alan ama çok geniş değil ve çok zengin değil. Mekaniğin bütün o içeriği, bütün varsılığı kimya alanına kalkıyor. Ortadan kalkarak kimyaya geçiyor. Kimya ilişkileri mekanik ilişkilerden farklı. Daha içsel. Yani
nasıl geçiyor?
Mekaniğin ortadan kalkmasıyla geçiyor. Nasıl geçiyor? Sodyum ve klor arasındaki ilişki kimyasal ilişki. Şey ilişkisi değil. Ay ve güneş arasındaki ilişki gibi bir mekanik ilişki değil. Dışsal çekim ilişkisi değil. Dışsal çekim ilişkisi ya da yer çekim ilişkisi var. Mekanik kimyada kapsanıyor moment olarak. Ama kimyasal ilişki şeyden daha fazla, mekanik olandan daha fazla ve onun karakterini belirleyen şey orada kimyasal ilişki. Onu atlayacağım. Şimdi aklıma gelmiyor. Yani o güzel bir formülasyonunu yakaladım ben onu. Bir yerlere yazdım ama teleolojik ilişkide ise mekaniği ya da düzeni sağlayan şey kavram. Örneğin DNA. Yani DNA'da depolanmış olan şey, plan. Kavramsal şema.
Kavrama sıçradığın zaman
kavramdayız. Nesne alanında. Yani, tamam, yani, teleolojiye sıçrayacağız. Kimyadan teleolojiye.
Mekanikte, düzenekten, yasadan, doğadaki yasadan, kimyadaki ilişkiye, oradan daha da öteye sıçrayıp kavrama çok soyuta çıkıyorsun.
Evet.
Çok soyuta çıktığın zaman orada bir düzenekten, bir mekanikten nasıl tam bahsedebiliriz?
Mekanik kendisi de kavram. Mekanik kendisi de kavram. Çünkü evet. Mekanikte örneğin bir düzenin, güneş sistemi düzeneğinin nasıl olması gerektiğini belirleyen şey kavram, form, biçim. Yasa, doğa yasası.
Yasa, evet.
Orada kavram doğa var. Yasası. Ama kavramın işlevi orada ya da kavramın başardığı şey çok yalın, çok sade. Öyle dememiz gerekir. Yani bir güneşi alıyor, ortaya koyuyor. Devasa bir şey. Yani patlasa şey olacak. Yani milyarlarca ışık yılı uzaktan görünecek falan ve günün birinde pat... Yani bütün onlara rağmen mekanik düzen ya da düzeneksel düzen çok ilkel ve kavramın çok yalın bir şeyi, organizasyonu. Kimya daha komplike. Kimyada şeye geçiyorsun yani orada moleküler yapının organize edilişinde sadece yer çekimi faktör olmaktan çıkıyor. Yani orada yani, şey var.
Dört temel kuvvet falan gibi.
Orada daha başka fark, kimyasal bir fark, kimyasallık var. Yani kimya, şimdi kimya ne demek diye sorduğun zaman tanımlayamayız. Yani yabancı sözcük olmasından değil, tanımlama kabul etmeyeceğini. Kimya var orada. Yani kimyasal ilişkiyle mekanik ilişki ayrı şeyler. Moleküller, atomlar arasındaki ilişki. Yani örneğin bir elektronun ilişkisine indirgersek, değil mi? Sodyum ve klor neden birleşiyorlar? Birinin yörüngesinde açık var, eksik. Klorda iki elektron için yer var. Sodyumda da o fazla elektron var falan. Bu mekanik bir şey aslında. Yani çocuksu bir yani bağlantı.
Kimyasal ama... ilişki, mekaniksel ilişki indirgenebilir mi? Kimya fiziğe indirgenebilir mi?
İndirgeme, eşitleme, eşitleme dersen hayır diyeceğiz. İndirgeme ama kapsıyor, kapsıyor. Yani kimya mekaniği kapsayacak. Ama kimya mekanikten daha fazla.
Daha işte, ilerisin.
Aziz, kavrama geçtiğin zaman daha da soyuta geçiyorsun.
Mekanikten oluyor.
Oradaki yasayı çözmek, çıkarsamak daha da zor değil mi?
Daha da zor. Yani kavram, şimdi,
düşünce düzlemine çıktığın zaman. Tamam.
Ama bir dakika, DNA'ya geldiğimiz zaman, tohuma, hücredeki DNA, her neyse, o bilmem ne var. Ona geldiğimiz zaman, orada kavramın bulunuşu, tabii ki yine şey değil, çıplak göze görülecek bir şey değil. Ama çok daha yüksek bir organizasyon var. Yani orada bir gezegenlerin yerleştirilmesinden
daha, öbürü çok daha yalın.
Ya da bir organik bir molekül bile şeye göre çok daha karmaşık, güneş sistemine göre. Düşün, yani yüzlerce molekül bir araya geliyor. Ama organik bir molekül bile henüz teleolojik değil. Telos yok onda. Yani
Erdoğan bir dakika.
Bitir evet. Ondan sonra şey yapalım.
Evet, anladım.
Kimyada bir zincir olduğunu söylüyorum. Yani
tamam, biz de oradayız.
Şeyler dolayısıyla, elektronlar dolayısıyla bir zincir oluşuyor. Hani vardır gibi bazı çizerler.
Telos var mı orada? Düşün. Telos var mı kimyasal molekülde?
Olmaması lazım.
Yani inorganik molekülde en karmaşık. İnorganik molekül ne diyebilirsin?
Sonuçta
yer çekiminde
doğru
gider.
En karmaşık.
Telos'a göre
yani daha karmaşık. DNA'ya gelmediğimiz sürece DNA organik molekül.
Orada Telos'tan.
İnorganik. Orada Telos'tan organik yaşama geldiğimiz zaman Hegel ne diyordu? Kavram orada şey yapar.
Kendini
göstermeye başlar. Yani o yüzden inorganik kimyada kalalım. İnorganik kimyada en yüksek molekülde Telos yok. Çünkü o molekül kendini daha öte bir şeye organize etmiyor. Ancak dışarıdan etkide bulunabilir ona. Kimyanın sınırı bu. Telos, teleolojide şey var. O özdeksel yapı, atomik yapı ya da moleküler yapı
özdeksellik çıkıyor.
Kendini devindiriyor, açındırıyor, geliştiriyor. Yani bir bitki tohumu oradaki DNA'dan ötürü çiçek veriyor, meyve veriyor vesaire.
Kavram düzleminde, düşünce düzleminde de aynı şeyi.
Orada kavram henüz bilinçli değil diyor Hegel. Kavram henüz bilinçli değil. Telos aşaması, yani genel olarak organik dünyayı düşünürsek şey, insan altı, tinsellik öncesi. Orada kavram şey olarak var. Yani yaşam alanına geldiğimiz zaman, şimdi DNA hala şey, ölü molekül. Orada bir yaşamdan söz edemeyiz, değil mi? Ama o ölü molekül, dirimsiz molekül şeye geliyor, gelişiyor ya toprakta ya anne karnında, şeye geliyor, yaşam noktasına geliyor ve belli bir noktada...
Belli bir zeminde geliyor o noktaya, değil mi?
Tabii
zeminden söz edebiliriz.
O zemin.
Evet, su olmazsa, beslenmezse...
Orada anne, bir zemin var.
Evet, tabii oksijen gitmezse bebeğe, anne karnındaki, o zemin faktörleri eksik olursa Yani zemin gerekiyor orada elbette. Evet. O zeminden çıkma yeter şey değil. Zemin etkin değil, üretken değil. Yani bebek yapan şey zemin değil. Ama aynı zamanda da onun olması zorunlu. Yani koşul gibi.
Olmazsa olmaz bir koşul. Evet. Yani.
Burada
kavrama
çıktığın zaman şu oluyor. Kavrama ilk çıkış yaşamda. Yani kavramın daha doğrusu kavram biçimine uygun ilk çıkış yaşamda. Varlık da kavram. En soyut kategori. Ama kendine kavram diyor.
Peki organiğe giden yolculuk inorganikten geçtiği evet. için daha en baştan bütüne baktığımız zaman gene de bir telos olduğundan bahsetmek.
Doğru. Bütün mantık biliminin kendisi ereksel.
Tüm ilerici, tüm tarih ereksel.
Tüm varoluş ereksel.
Tüm varoluş ereksel.
Evet. Yani
nedir ereksel?
Çünkü yapı taş da aynı.
Bütün. Yani varlık en alt kategori, varlık kategorisini aldığımız zaman en soyuttayız. En soyut, daha soyutu yok. Ama bütün içerik, daha öte içerik orada ereksel olarak var.
Var olması lazım.
Telos olarak var. Açılacak çünkü varlık tamam yaşam değil ya da özdeksel değil. Ama yoklukla devinen bir kategori. Yani karşıtıyla hemen açınıma giren bir kategori. Aslında zaten açınıma girmesi bizim mantığı öğrenmemiz açısından söz konusu. Kendinde öyle bir mantığın açılması, zamansal bir açılması falan gibi bir şey yok. Zaten açılmış durumda. Ama doğada açılma zamanda olan bir şey. Yani yaşamın ortaya çıkışı bu şey.
Doğada
olan, o zaman uzayda ve zamanda olan bir şey.
İlerliyorduk.
Yaşama geldiğimiz zaman. Telos, yani şimdi Hegel nesnel kavramı önce inceliyor. Şey, özel kavramı önce inceliyor. Nesnel kavramın ilk bölümü şeydi işte bunlar. Şimdi şeye geldiği zaman Telos'tan sonra ideaya geçiyor artık. Orada idea diyor. Yani onu anlamak gerekiyor. Nesnel özel kavram, nesnel kavram ve idea. Mantık biliminin şeyi o. Kavram alanının bölümlemesi o. İdeaya geçişte ya da şeyin ötesine geçişte bu nesnel kavram, yani nesnellik kategorisinin telosun ötesine geçtikten sonra orada kavram kendini yaşam olarak gösteriyor. Yani daha önceki aşamaların hepsinden, çünkü yaşam kategorisi şey değil, mekanik gibi bir şey değil, kimya gibi bir şey değil. Onları kapsıyor. Değil mi?
Evet.
Kapsıyor. Yani ama yaşam kategorisi şeyde de var, bir bakteride de var. Yani çok alt bir kategori ve henüz yani yaşam kategorisi şey demek değil, bilgi, düşünme, bilinç falan o tür şeyleri içermiyor.
Yaşam kategorisi kendi içinde basitten karmaşa doğru bir şey görüyor değil mi?
Biz yani, evet.
En karmaşa, en yükselmişi insan.
Ama onu i̇nsan karmaşık değil, yapan şey yaşam insan. Değil. Onu karmaşık yapan şey oradaki başka faktörler. İstenç, bilinç, duyunç vesaire. Yani karmaşa o şey. Yaşam kategorisinden sonra gelen şeyler ve yaşam kategorisinden sonra gelen şeyler daha farklı şeyler. Biz yaşam kategorisini anlamak için ne yapacağız?
Mantık bilimini bitirmek
yani
gerekiyor.
Neden yaşam diye
bir şey geldik. Nesnel kavram bitirdikten sonra yani özel kavram bitti, nesnel kavram bitti, yaşam kategorisi, idea bölümüne geldik.
İdeadan sonra çıkmıyor muydu?
İdea dediği şey, Hegel'in idea dediği şey ilk kez kavramın somut varoluş biçimi, öyle diyebiliriz. Çünkü idea olarak kavram en alt biçiminde bile kendi tözünü bir yerde ortaya koymuş oluyor. Yani şeydeki, canlı varlıktaki canlılık ya da dirimlilik, yaşam denen şey yeni bir kategori. Onu başka kategorilerle açıklayamayız.
Ama
başka kategorilerle yani indirgeyemeyiz.
Değil, yani aslında yeni değil de o bilincin onu çözmesi anlamında yeni.
O zamana kadar çıkmamış olması anlamında yeni. Yani telos diyoruz, ereksellik ve telos hala şeyi göstermiyor. Onun ürününün ne olduğunu göstermiyor. Sadece ürünün olacağını gösteriyor. Yani DNA'ya baktığın zaman, DNA'ya ve bir bakteriye baktığın zaman iki ayrı şey. DNA molekülüne mikroskopta baktığın zaman orada yaşam yok. Bakteriye baktığın zaman bakteri oraya gidiyor, buraya gidiyor, bölünüyor vesaire. Yaşam var. Yani yaşam ayrı bir kategori ve sen orada yaşamı gözünle görmüyorsun.
Ama DNA olmadan yaşam olmayacak kesin.
Çünkü DNA moment orada. Yani yaşam kategorisine evet. geçmek için DNA'nın ortadan kalkması gerekir. Yani evet. DNA'nın realize o planını işletmesi gerekiyor. Evet. Yani tamam oradaki organlar...
En iyi anlatan şey bu. Ne? DNA'nın ortadan kalkması dediniz ya. Yani, ortadan kalkışın ne olduğunu, DNA ortadan
hücre zarı, parçalanmıyor. Hücre zarı nedir? DNA değil.
Değil tabii.
Ama DNA'nın ortadan kalkmış biçimi. Çünkü planlı DNA'da var. Yani hücre zarının, sitoplazmanın, mitokondrilerin vesaire bunların üretilmesi için şey gerekir. DNA'nın çalışmış olması gerekir.
Ama bu bir organizasyon bağlamında bir düzen.
Tabii DNA, RNA'yı da alacak.
Sadece DNA yetmiyor.
Ama hepsi DNA'dan geçiyor. Hepsi. Yani geri kalan her şey
olan DNA.
Her şey oradan türüyor. RNA'lar, ribonükleik asit falan. Bunlar şey.
DNA, transkript RNA bunlar hepsi ekip olarak.
Ekip olarak.
Çok basit bir şey.
DNA yani. Derken onların hepsini şey yapıyoruz, kastediyoruz. Yani orada bir teleolojik bir yapılanma var.
Virüs de DNA. Hı? Virüs de DNA.
Evet.
Ve milyonlarca sene hiç kıpıldamadan durabiliyor.
Bakteri de durabilir kıpıldamadan.
Yani ama bir, sporlar... Bir hücrenin içine geldiğinde canlanıyor.
Tamam, sporlar da öyle. Spor, bakterilerin yani. Şeyi, virüs değil sporlar. Bakterilerin dayanıklı biçimleri ve onlar da binlerce yıl durabiliyorlar. Sıcak kaynar suda ya da bilmem...
Kristalleşmiyor da, virüs evet. Kristalleşmiyor da. Kristal şekillerinde canlanabiliyor
evet.
Virüs.
Burada...
Yalnız yaşamı eğer o noktada çıkarsarsa düşünce...
Yaşam yeni bir kategori.
Yani farklı kapıda, kategori. O zaman da yani baktığımız anda o yaşamı çıkarsamışsa bilinç o takdirde zaten daha doğrusu şeyi geride bırakmışsa hani kavramı geride bırakmışsa kavramı çıkarsayıp bitirmişse zaten o takdirde şey de çıkmış oluyor. Nedeni çıkmış oluyor. Yani çünkü nedeni ve sonucu bir olarak görüyor yaşamda.
Yani diyorsun ki nedeni kavramı çıkarmaz yani.
Evet.
Hayır. Öyle bir genelleme yapmıyorum.
Öyle söylemiş
yani. Yani oraya çekebilirsiniz yani, ama onu söylemek istemedim.
Şey daha, biraz daha özür dilerim kavramla söyle. Yani de
bilinç kavramı çıkarsamışsa
evet.
Zaten yaşam
neden sonra geliyor?
Kategorisi kendiliğinden çıkmış oluyor.
Hmm.
Yani kendiliğinden çıkacak zaten ortaya o kavram bittiği anda. Yani kavramı çıkarsadığı anda, yani mantık biliminin o sürecini tamamladığı anda zaten otomatik olarak yaşam kategorisini...
Hangi sürecini tamamladığı anda? Yani önemli olan o. Yaşam kategorisi hangi aşamada çıkıyor? O onu.
Yaşam kategorisini hangi aşamada çıkarsadığını, yani...
Yani yaşam kategorisi şunu dedik, mekanik, kimya ve teleoloji aşamalarından sonra çıkıyor. Mekanik, kimyasallık ve teleoloji.
İdeadan sonra değil mi?
İdeanın ilk kategorisi. Yani idea bölümünün ilk kategorisi. Yaşam, en alt kategorisi. Yani daha doğrusu şeyin, ideanın ilk ortaya çıkışı ve kavramın da ilk ortaya çıkışı denebilir. Orada...
Bakın, aslında ilk ortaya çıkışı değil, çıktığının farkında olmanın.
Varlık kipine bakın. Bir konsantre olun. Bir şey söyleyeceğim, eğer onu şey yapabilirseniz, yardımcı olabilirsiniz. Bu yaşamın varlık kipiyle önceki momentlerin varlık kipini karşılaştırırsak, kavramın varlık kipinin ne olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Bu çok önemli. Yani belki de kolay kavraması. Yani şimdi kimyasal, mekanik varlık kipi özdeksel. Değil mi?
Mekanik varlık kipi özdeksel evet.
Kimyasal varlık kipi?
O da özdeksel.
O da özdeksel. Teleolojik varlık kipi?
O da özdeksel.
O da özdeksel.
Yani kogito ergo çakışmıyor mu o dediğiniz sonuçta?
DNA'da henüz şey yok, yaşam yok ya da henüz özdekselliğin ötesinde bir şey yok. Yani mikroskopta DNA'ya baktığın zaman şeyi görüyorsun, oradaki organizasyonu görüyorsun. Kogito ergo suma gelmedi daha, o çok daha ileride duruyor.
Niye? Ama onu fark ettiğiniz anda zaten.
Evet.
Yani olayı ideaya ulaştığınız takdirde, yani ideayı çıkarsarsanız.
Daha çıkarsamadık ama. Yani telos bize ideayı vermedi henüz. İdea nedir? Onu görmeye çalışıyoruz. Şu an ideanın çıkarsaması bu aynı
zamanda.
Tamam, ideayı gördük. DNA kimyasallıktan sonra mı geliyor?
DNA kimyasallığa gereksiniyor mu? Evet. Düşünelim. Gereksiniyor. Evet. Kimyasallık olmadan
DNA olmuş.
Olmaz.
Tamam.
DNA'nın telosla ilişkisini kurabiliyorsak, az önce onu yapmaya çalıştık.
DNA nereden kıpırdamaya başlıyor?
DNA nereden telos? Dedik ya, en yüksek inorganik moleküler yapıda bir plan yok. O kıpırdamıyor. Yani
yok.
Kimyasal ya, zincirleri düşünün. Mesela şeyler var. O glikoz atom moleküllerinden oluşan zincirler.
Kocaman bir zincir.
Kocaman ama telos yok onlarda. Bir kıpırdama, bir plan yok. Yani o molekül ancak şey dışarıdan değiştirilebilir diyoruz. Tamam. DNA
organikte telos var.
Evet, DNA'da telos var. Organikte tam telos var diyemeyeceğiz. Eğer amino asitleri organik olarak kabul edersek, amino asitler henüz şey değiller, telos değiller. Yani teleolojik değiller. Amino asitler şey yapmıyorlar. Sadece başka amino asitlerle birleşiyorlar falan. DNA o birleşmelerden ortaya çıkıyor. Orada en azından telos dedik ya, başında da var, en başında da var. Yani telos kendinde potansiyel olarak zaten baştan bu yana var. Ama DNA'da şey telos şey olarak var.
Kimyasal olarak. Bu deneyi saçma bir deney.
Nedir o?
Hani ilk ortam, ilk yani yaşamın başladığı ortamı simüle edip de orada
o muhtemelen tabii yani şimdi fizikçilerin, kimyacıların bu konuya böyle girmelerini onlardan bekleyemeyiz. Onlar moleküllerle tabii yani rastla deney yapıyor. Atombala hem de 10 bin, 100 bin top arasından çekiyor. 99 taneden de değil. Oparin yapıyor. Oparin'in deneyi yaşamın ilk yapay üretilişi olarak görüldü ama bazı kimyagerler onu yaşam olarak görmüyorlar.
Oparin. Aynı şartlar değil.
Değil. Yani orada
mesela
yok.
Oksijen var.
Hani bir plazma, bir şey, sitoplazma gibi bir şey çıkmış ortaya. Kıpır, yani çok çok belirsiz ve yetersiz.
Bu DNA... çok pardon. Belki şey bilgi olarak lazım olabilir. Hücrenin tüm bölümleri ayrı uzmanlaşmış birer bakterinin birlikteliği olduğu söyleniyor artık. Yani mitokondri mesela kendisine ait bir DNA'ya sahip. Eskiden bir bakteriyken hücrenin bir bölümü oluyor. Golgi aygıtı. Bunların hepsi birer bakteri önceden.
Olabilir. Ama DNA'nın karakterini değiştirmiyor ya da özünü değiştirmiyor. Doğru yani o yeni bir şey. Ve
böyle düşünüyorlar artık. Evet. Yani şey ispatlanmış bir şey bu. Hatta yani
mitokondride DNA olduğu doğru. Mitokondride DNA olduğu ama kadından gelen bir şey. Dişten gelir. Mitokondrinin DNA'sı.
Evet. Yani DNA'nın kendi içinde tekerleşmesi mutlaka o vardır. Öyle yalın bir zaten türlere göre değişiyor. Yani DNA'nın da karmaşa hiyerarşileri var falan ama galiba esasında değişiklik yapmıyor. İdeaya geçemedik hala. DNA idea değil. DNA doğrudan diyor DNA olarak aldığımız zaman idealan bir önceki aşama ama idea değil. Yani orada bir telos var ve o telos şey kavramsal bir potansiyel ama potansiyel sadece kavram henüz şey değil. Özgürleşmiş ve kendine o özdeksellikten sıyırmış değil. Yaşama geldiğimiz zaman yaşamda bütün o özdekselliğin üstünde tinsel bir kategori var. Evet.
İşte ona gelmeye çalışıyorum.
Tin.
Yaşamı tetikleyen tinsellik mi?
Tabii. Belirleyen tinsellik.
Tetikleyen ne?
Ruh ya.
Tetikleyen DNA, telos. En son tetiği basan telos. Teleoloji. Kimyasaldan sonra kimya. Yani Hegel'in çözümlemesi böyle.
Telos'u ne olarak alıyorsunuz? Kavram olarak?
Erek.
Erek.
Ay, kavram tabii. Yani ama potansiyel kavram. Henüz kendinde kavram. Yani
telos dediğinizde erek diyorsunuz ya. Nasıl tetikleyecek şeyi?
Tinsellik olmadan
kavram olarak tetikleyecek.
Tabii ki.
Yani tinsellik vasıtasıyla tetikleyecek sonuçta.
Hayır, tetiklenen şey tinsel. Yani ortaya çıkarılan şey tinsel.
Ortaya çıkan şey.
DNA'da tinsellik bir tinsellik yok. Yani maneviyat, maddiyatın ötesinde maneviyat denen bir şey yok henüz. Özdekselin ötesinde bir tinsellik. Telos özdekselin şey en son noktası. Şeyden önceki yaşamdan ya da tinsellikten önceki.
Telos
ya bir erek kavramı var. Erek kavramı yaşam başlatıyor.
Yani düzeneksellik ve
DNA
başlatılan ölçüsü gibi işte yaşamı başlatan bir şey.
Şimdi bunlar çok böyle genel.
Tinsellik
ama kavramsal olarak
yani sonuçta şey, tinsellik bir son değil mi?
Bir son veya bir başlangıç işte.
İdeanın ilk kategorisi, yaşam kategorisi. Yani şurada şey bakalım. Şimdi zor olan bu zor. Tamam, buna zor diyeceğiz. Zorluk nereden geliyor? Yaşam, tin kavramının zorluğu burada başlıyor. Tin kavramı deyince, yani örneğin özdeyi düşünmek kolay.
O zaman tin burada koyulmuş oluyor. Telos'tan.
Evet, yani doğru. Belirtikleşmiş oluyor.
Belirtikleşmiş
oluyor. Telos'tan sonra yani. İdea yani yaşam, bilme ve saltık idea diye gidiyor Hegel.
Ama tin onu bilmezse o şey
fark
olur
etmez,
mu?
Olur. Yani çünkü orada yaşam artık o şey de bak terliksi hayvan, en ilken hayvan. Onun da yaşam kategorisi var. Onun kimsenin bilmesi hiç gerekliydi. Orada yaşam var. Ve o muhtemelen insandan 100 milyon yıl önce ya da 500 milyon yıl önce ortaya çıktı terliksi hayvan. En ilkel şey.
Milyar yıl
önce ortaya çıktı. Kimse bilmiyordu.
Protozoa.
O vardı.
Sildi protozoa.
Evet. O yaşıyordu. Yani ürüyor, deviniyor, irkiliyor.
Avcılık bile yapıyor. Açılıp besini içine alıp.
İrkilme o işte.
Tabii irkilme. Yani ay gibi açılıp besini içine alıp.
Aristotelesin. Bu Aristotelesin.
Tinden bağımsız şey. Bir şey mi?
Tinin en ilkel biçimi. Tinselliğin en ilkel biçimi. Sadece yaşam var. Yani istenç yok, düşünce yok, bilinç yok vesaire. Hiçbir iste, tinsel kategori yok ama sadece yaşam var. Çünkü
sadece yaşamın nasıl olur? Yani tinselliğin ilk aşaması olarak.
Çünkü yani, buradaki devim, terliksi hayvanın devim, mekanik devim değil. Kimyasal devim de değil. Onun üremesi şey değil. İkiye bölünmesi, mitoz, kimyasal ya da mekanik şey değil.
Yasalar
ve çıkıyor. İrkilmesi şey değil. Yani ne diyoruz işte... uyarı geldiği zaman onu kuşatıp özümsüyor.
Özümsüyor.
Bunu inorganik yapmıyor. Bunu organik yapıyor. Organik ve organiğin de çok yüksek biçimi yapıyor. Yani yaşam buna Aristoteles'in şey, animadaki şeyi bu. Bak, kriterleri. İrkilerlik, üreme
çok
ve
yerde.
Evet. Yani bu şeyi vermiyor. O DNA'nın moleküler yapısını, hangi genin, hangi organı desteklediğini ya da belirlediğini falan vermiyor ama genel hatlarda kavramsal altyapıyı veriyor.
Kuvvetler, yer çekimiyle evet. Hiçbir şeyle açıklayamıyorsun.
Evet, yani bunu anlamayan kim, biyolog aslında biyolojiden habersiz olmak zorunda. Yaşam bilim dediği şeyde yaşamın ne olduğunu bilmiyor eğer de animayı bilmiyorsa. Bunu açıkça kabul etmek lazım. Ve bize şeyi öğretmiyorlar. Yani yaşam kategorisinin ne anlama geldiği. Çünkü bunu öğretmek için gerçekten iyi öğretmen yetiştirmek lazım. O da lüks bu toplum için. Şey bu, tinselliğin ilk ortaya çıkıyor. İdea artık orada, yani kavram, idea da kendi gerçek öğesinde varlığa geçiyor. Çünkü yaşam kategorisi şey değil. Tinsellik, yani artık gözle görülecek bir şey değil. Duysal, özdeksel değil.
İlk kez sanki şöyle bir şey denebiliyor muyum? Bilgi kategorisini kullanarak
yapacağım. Ne?
Herhangi bir varoluş biçimi ilk kez dış dünyayla bilgi iletişimi kuruyor.
Bilgi niye diyoruz?
Çünkü mesela kimyasal bir varoluş olsaydı oradaki çözünürdü mesela suda. Ama bu çözülmüyor, kendisini koruyor.
Evet.
Yani alıyor içine, kendisine yararlı olanı alıyor belki. Yani varlığını sürdürecek. Burada bir amaçlılık var, kendisine yönelik bir amaçlılık var.
Ereksellik de olur.
İşte ereksellik.
O DNA'dan geliyor. Tabii ereksel. Onun evet, onun üremesi için onu yapması gerekir. Yani hem kendini sürdürecek çünkü enerji harcıyor sürekli olarak. Yani o organik varlık artık terliksi hayvan.
Yaşam zorunlu bir şey. Yaşamın zorunluluğunda olması gereken bir şey değil mi? Yani yaşam desteklenen bir şey.
Evet.
Yani hep ileriye doğru, yaşama ve açılmaya doğru gitmiyor mu yaşam?
Yaşam kendi kendini destekliyor diyeceğiz. O da bir koza suyu gibi. Yani yaşamın zemini, çevresindeki su, besin, ışık falan yani onlar zemin.
Ama zorluyor yaşam.
He?
Yaşam zorluyor.
Şimdi orada zorlaması şu, yani terliksi hayvan DNA'nın en alt biçimi ise orada hala telos şey değil, inorganik telos diyelim ya da organik telos fark etmiyor. Yani doğadaki telos henüz kendini gerçekleştirmiş değil, insan çıkıncaya kadar. Çünkü terliksi hayvanın DNA'sı DNA'nın en ilkel biçimi, insanın DNA'sı DNA'nın saltık biçimi. Evet, değil mi?
Çünkü hayır.
Orada bilgi şeyleri, molekülleri var, duygu molekülleri var. Yani her şey tam olarak insan tinsel yapısının bütün planı var şeyde, DNA'da. Yani düşünce yapısı, duygusal.
Yani şundan emin olabilir miyiz? Bilmiyorum. Hani ben de evrim bilimcisi değilim ama evrim çok uzun yıllar içerisinde gerçekleşiyor.
Milyon yıllarla buluşmuş.
Olsun.
Böyle zamanlar alıyor. Yani Homo sapiens evrim geçirmedi 1 milyon yıldan beri.
Evet.
Homo sapiens türü.
Tür.
Ama bu geçirmeyecek anlamına gelmiyor. Yani ben zihinsel açıdan değil ama bedensel açıdan belki şey yapabiliriz, değişiklikler gösterebiliriz.
Ama yine türün içinde
kalacağız. Ama bak, DNA'nın evrimi nerede değişecek o zaman?
Mutasyon yani, olursa tür değişir diyoruz.
Tür değişir.
Mutasyon olursa Homo sapiens biter.
Evet, Homo sapiens bir tip işte Homo
ama DNA'nın bir bölümü var.
Yani bilmiyorum, orası çok şey bir spekülatif bir konu. Yani, zevkle tartışılabilecek bir şey. Yani insanın değişmesi mesela altı parmağının olması ya da görüşünün bir kilometre daha uzağa ulaşabilmesi, görüş keskinliği falan. Bunlar mutasyon değil, modifikasyon demek. Türü değiştirmeyen şeyler olabilir. Çünkü zaten şimdiden bir metreyi göremeyen insanlar var. Homo sapiens ille de 100 metreyi. Ama çok keskin görüşlü insanlar da var. Mutlaka vardır. Yani 10 metre ilerideki diyelim paranın üzerindeki yazıyı okuyabilen. Şimdi kartallar falan görüyorlarmış yerdeki tohum taneciğini. Yani bir 100 metre yukarıdan görüyor mesela.
Bizden çok fazla görüşlü
bir var. Ama biz şeyi görüyoruz, galaksileri görüyoruz. Yani bizim öyle bir modifikasyona zaten gereksinimimiz yok. Ve onun ne anlamı olacak? Yani bizi tür olarak değiştirmeyecek. Şimdi estetik olarak insanın üç gözü olursa, diyelim iki tane ağzı olursa, dört tane kulağı olursa falan daha iyi duyacağı kesin, daha çok yiyeceği de kesin. Ama rasyonel mi?
Şekilsiz oluyor.
Yani şimdi beş parmak konusu örneğin bu gerçekten belki de bir mühendislik başyapıtı insan eli.
Evet.
Yani bunun dört olması ya da altı olması, şunların daha uzun ya da daha kısa olması, bu oranın değişmesi falan evet. Alt üst eder. Burada hem bir mühendislik başyapıtı var, saltık yapıt olma anlamında, hem de estetik bir başyapıt. Mona Lisa'nın ellerini düşün.
Kesinlikle öyle.
O daha güzel olabilir mi? Yani
yüzünü mü düşünüyorum ben yani tek tarafı.
Üç gözlü düşün. Burnun daha iyi koku alsın yani, diye. Evet. Yani bu tanrısal bir şey. Plan gibi görünüyor. Yani burada esas hayranlık verici olan şey hepsinin çakışması. Yani evet. İnsanın estetik yanı onun bedensel işlevleriyle bütünüyle uyum içinde. İnsanın yani dudakları sadece şey için değil, yemek yemek için
zorunluluk
değil.
Zorunluluk ve
aynı zamanda öpülmek için. Ve bu güzelliği gerektiren bir şey. Evet. Evet.
Kesinlikle var.
Yani bir insanın burnu hava, koku almak için, soluk almak için falan ama aynı zamanda da sanat yapıtı gibi olabiliyor. Gözler öyle. Yani görmek için ama aynı zamanda da şey, başkalarını büyülemek için. O daha nasıl olabilir? Ben düşünemiyorum. Yani güzellik
şu şeyi bak onu olmadığı için kafamda belki hani modifikasyon ve mutasyon ayrımı olmadığı için. Hani ben şey daha çok sağlık şeyleri olarak düşünüyorum. Hani kanser
olabilir.
Olmayan bir tür. Bu belki Homo sapiens olmaktan bizi alıkoymuyor.
Bence
Homo sapiens olup böyle doğulabilir.
Hegel doğayı beğenmiyor. Doğa diyor kavramı yeterince tam olarak uygulamaz. Yani ideal aslında, ideal norm, ideal realitede, idealin kopyaları ideal kadar sağlam olmazlar demek istiyor.
Yani
doğru. O yüzden evet. Ya o şeyden çürüyor. Sigara içildiği için, çay kahve içildiği için. Başka bir şeyden dolayı değil.
Kavramda bir kabahat yok yani.
Kanser neden oluyor? Çünkü stres senin normalde işleyen savunma mekanizmanı çökertiyor ve
o
kötü hücreleri yok edemiyor organ, ak yuvarlar falan. Yani insanın yapısı olabilir. Ben bunu şey diyemem. Yani bu kesin olarak son biçimdir falan diye öyle düşünüyorum. Ama onun tanıtlaması falan diye bir şey de ileri süremem. Sadece bu söylediğim düşünceler var. Yani daha iyisini düşünemiyorum şu ana kadar. Düşünemedim. Yani bir insanın işte dediğim gibi altı parmaklı olması, organların daha değişik olması.
Daha estetik kurmamız mümkün değil zannederim.
Olabilir mi? Yani, evet. Ama biyolojik olarak diyorsun. O da
zaten
şey.
Zaten öyle olsa çok garip.
Ama sonlu yaşam konusuna gelirsek yani orada evet, söylediklerin orada geçiyor. Niye insan 100 yılda eskiyor ya da 80 yılda eskiyor?
Yenilesin kendini.
Muhtemelen onun da bir yanıtı var. Şeyi düşünün. Şimdi bakın oradaki ustalığı görmek için şunu düşünün. İnsanların ölmediklerini düşünün.
İnsanlıkta. Öyle mi?
Evet.
Ne olursun?
Varoluş mümkün olur mu? Bir düşünün.
Ha,
yani ölmüyorlar. Şimdi ne olacak? Yaşlanma devam edecek mi? Etmiyor. Hangi yaşta duracak? 70 yaşında ya da 40 yaşında.
30 değil ya.
Ya da 30. Bütün insanlar yani dünyayı düşün. Şimdi 100 yıl, 30 bin, 40 bin yıllık en azından şey var. Homo sapiens'in yaşam süresi var. Ne olacaktı bu şey? 30 yaşında insanlar en fazla. Arada bir çocuklar doğuyor. Dünya çok kalabalık olmasın diye. Çok az doğuyor. Yani belki de ölen insan kadar kazalarda falan. Ve bu insanlar 30 yaşına, hani biraz önce en başta konuştuğumuz bu insanlar bilinçlerini yaptıkları için, belirledikleri için artık değişmiyorlar. Entelektüel gelişim stop ediyor.
Yani olmaz diyorsun değil mi? Gelişim denilen
Yani yaşam 80 yıl olmasa bütün insanın varoluşu gibi görünüyor.
Çöker diyor. Düşündüğü zaman hakikaten böyle olması gerektiği çıkıyor.
Evet, yani ölmemiz gerekiyor için.
Yaşamış ölmen gerekiyor diye Başka kurtuluş çare yok.
Rasyonel olan o.
İntihar yolu olmayan
eşitsizlik var. Eşitsizlik var.
Eşitlik var, ölümde eşitlik var.
Ölümde eşitlik var ama farklı zamanlarda ölümde eşitsizlik var.
O biraz olmamış. Kaza, rastlantı var.
Yani 25 yaşında ölüyor, öteki 95 yaşında.
5 yaşında ölüyor, 5 yaşında.
Herifin çok önceden ölmesi gerekiyor, ölmüyor.
Ölmüyor.
Evet. Leibniz onu incelemiş. Leibniz incelediği konu o, Theodike. O, bu dünyada olanaklı dünyaların en güzelidir, en iyisidir diyor.
Evet. Evet.